Ayrım 20, Rehine, Elizabeth Lovell, sayfa 231. Tijuana, Pazar, 22.30, 36. bölüm. Faro Escalade büyük bir caddeden kıyıdaki bir tepeye çıkmak üzere dönünceye dek Grace'i 15 dakika boyunca kolları arasında tuttu. Rüzgarın camlardan içeri akması durduğunda Faro Grace'in geri çekilmesini bekledi. Grace geri çekilmedi. Faro kendi kendine onu bırakması gerektiğini söyledi. Bırakamadı. Bulundukları semt sessiz, pahalı ve okyanus manzaralıydı. Olağan bir şekilde yol barikatı kurmuş iki polis aracının yanından geçtiler. Memurlar açıkça selam vermediler ama aracı da durdurmadılar. Yol kendisinden de büyük parmaklıklarla çevrilmiş büyük bir evin bulunduğu tepeye uzanıyordu. Bahçenin otomatik kapısı açıldı. Aracın tamponu girişteki elektronik sensörleri geçtiği anda kapı yeniden kapandı. Üç koruma aracı bekliyordu. Grace'i ve Faroe'yi araçtan indirip evin içine yönlendirdiler. Evin içi pahalı mobilyalar, işlenmiş camlar ve deri kanepelerle döşenmişti. Duvarlarda gösterişli sanat eserleri, yerlerde ise desenli mermer taşlar vardı. Ve içerisi yıkanmayan bir ordunun barakası gibi kokuyordu. Grace yüzünü buruşturdu. Faroe gördüğü her şeyi ezberine aldı. İçerideki antrenman sonrası soyunma odası kokusu, keskin tütün ve marihuana kokusunu engelleyemiyordu. Birbirleriyle ve dünyayla dalga geçen erkek sesleri duyuluyordu. Geniş ekran televizyon setinin önüne sıralanmış yarım düzine koruma, sigara içip futbol maçı izliyordu. Onlardan bağımsız dört adam ise yemek masasına oturmuş, tortilla ve biber turşusuyla kızarmış tavuk yiyordu. Her tarafta silahlar vardı. Bir duvarın karşısındaki rafta şarjörleri doldurulmuş, hazırda bekleyen siyah ağır makineli tüfekler dikkat çekiyordu. Krom ve siyah renkli yarı otomatik tabancalar ve eski ama hala ölümcül pompalı bir tüfek omuz askılıklarından portmantoya asılmıştı. Tavuğu kesen adamın elinde kol uzunluğunda bir pala vardı. Faroe kendini birden çırılçıplak hissetti. Grace'in hafif transparan ipek bluzu, incecik topukları ve dar eteği evdekileri şok ederek kısa süreli bir sessizliğe sebep oldu. Daha sonra adamların bazıları İspanyolca bazı şeyler söylediler. Faroe araçtaki Meksikalı'ya bir şeyler söylemeye başlamadan önce adamlara uzun uzun baktı. ''Senin elemanlar tam birer domuz. Onlara kadınımın önünde düzgün konuşmalarını söyle.'' Koruma omuz silkti. ''Sen söyle.'' Tekrar olursa söyleyeceğim. Olacağını sanmam. Bakışlarından hoşlanmadılar senin. Ne dediklerini bilmek ister miydim diye sordu Grace. Benim İspanyolca sokak ağzı bilgim seninki kadar iyi değil. Ayakkabılarını beğenmişler. Güzel, o tüfeklerden biriyle değiştirebilirim. Korumanın bıyığı oynadı. Bu kesinlikle küçük bir gülümsemeydi. Faroe ve Grace korumalar tarafından evin baraka bölümünden ayrı bir kanadına doğru götürüldüler. Ellerinde Uzi silahları bulunan iki koruma yollarını kesti. Bıyıklı olan Meksikalı adamlara havlar gibi kesik ve güçlü bir şekilde emirler verdi. Sonra da Hector'ın ismini kullandı. Korumalar geri çekilip geçmelerine izin verdi. Faroe, Grace ve bıyıklı iki yanında yatak odaları bulunan uzun koridor boyunca yürüdüler. Yatak odaları çalışma alanına dönüştürülmüştü. Grace kapısı açık kalan bir odanın aralığından bakarken içeride iyi giyimli, masanın üstündeki makinelerle çalışan üç kadın gördü. ''Banka memuru gibi görünüyorlar.'' dedi Grace yumuşak bir sesle Faroe'ye. ''Öyleler zaten. Hector'ın bankasında çalışıyorlar. Masaların üstündeki makineler de para sayma makineleri.'' Türlerine göre ayrılmış, sayılmış ve bantlanmış para balyaları duvarın bir ucundan diğerine, bel hizasına gelecek şekilde istiflenmişti. Grace bir an için gördüklerine inanamadı. Bu kadar çok parayı Washington'daki Federal Reserve Bankası'nın mahzeninde bile görmemişti. ''Pekala yargıç, ne düşünüyorsunuz? Evi beğendiniz mi?'' Koridorun sonunda ağzının kenarındaki sigarasının dumanı yüzünde dolaşan Hector dikiliyordu. Zenci dergilerinden fırlamış bir karaktere benziyordu. Faroe'nin sahip olduğu tüm içgüdüler ona Hector'ın bir şeye sinirlenmiş olduğunu söylüyordu. Sıcak nitrogliserin kadar tahmin edilemez. ''Kasap! Tanrım Grace, neden zamanın varken otele geri dönmedin ki?'' Çok grande, sizce de öyle değil mi? Dedi Hector. Dipnot, grande, büyük, geniş, İspanyolca. Washington'daki Federal Rezerv Bankası'nda bulunmuştum, dedi sakince Grace. Hector Grace'e baktı, ağzındaki sigaradan derin bir nefes aldı, tuttu, melek gibi gülümsedi ve sigara dumanının dönerek dışarı çıkmasına izin verdi. Göz kapaklarından biri neredeyse bir gözünü tamamen kapatacak şekilde kapandı. Diğer gözü ışıkta bir yılanın gözü gibi parladı. Grace geri çekilmeyince Hector kapının önünden sırıtarak geri çekildi. Bienvenido, dedi hafifçe eğilerek. Dipnot, bienvenido, hoş geldiniz İspanyolca. Ve Grace'in vücudunu yakından takdir ederek. Grace Hector'u geçip ucunda büyük bir şömine bulunan 6 metre yüksekliğindeki tabanı ve tuğla duvarları olan odaya girerken kalçalarını salladı. Evin içindeki ısıya rağmen şöminedeki kütükler cayır cayır yanıyordu. Odadaki mobilyalar karanlık, büyük ve Grace'e göre fazlaca şatafatlıydı. Duvarlardan biri kanlı bir boğa güreşini tasvir eden el yapımı bir halıyla kaplıydı. Bir başka duvar İsa'nın çarmıha gerildiği sahnelerinden oluşan İspanyol sanat eserleriyle doluydu. Sarışın bir çocuk şöminenin yanına oturmuş gümüş bir tablonun üzerinde bir şeyler çalışıyordu. Bir rahip yardımcısı ya da bir kurban olabilirdi. ''Dua mı ediyoruz yoksa gülüyor muyuz?'' diye son derece usul bir şekilde sordu Grace Faroe'ye. ''Dua.'' İleride görkemli odaya yeni eklenmiş olduğu belli olan bir yer vardı. Uzak köşede cam, plastik ve durum ışıklarıyla parıldayan, ileri teknoloji ürünü olduğu her halinden belli olan bir haberleşme merkezi bulunuyordu. Hector'ın yeğeni Jamie uzun bir masada oturmuş, telefonda hafifçe konuşuyor ve önünde bulunan 3 bilgisayar ekranından birine bakıyordu. Konuşurken web sitelerinde geziniyor ve telefondakine okuduklarını iletiyordu. Elinin uzanabileceği mesafede 2 tane daha hatlı telefon ve şarj aletine bağlı bir telsiz ile uydu cep telefonu bulunuyordu. Grace yavaşça odaya girdi. Jamie bunun üzerine telefonu kapadı ve bilerek klavyeyi dövercesine bir şeyler yazmaya başladı. Bir uyuşturucu kaçakçısından çok web ağını ören uluslararası bir şirketin teknokratı gibi görünüyordu. Dipnot, teknokrat, hükümet kadrosu içindeki yetkili bir bilim adamı ya da mühendis. Faroe Grace'i takip etmek için Hector'ı geçtiği sırada Hector Faroe'yi kolundan yakaladı ve ışığa doğru çevirdi. ''Hey adamım, ben seni uyuşturucu işinden tanımıyor muyum bir yerden?'' diye sordu. ''Hayır Jeff'e, yoksa seni hatırlardım.'' Hector iyi gözüyle ona daha iyi bakabilmek için kafasını çevirdi. ''Sen daha önce Ramon Posada adındaki adamdan biraz ot almaya çalışmamış mıydın? Blue Fox'taki arka odada, seni gördüğüme eminim.'' Faroe hafifçe gülümsedi. ''Jeff'e, sen olağanüstü bir adamsın. O olay daha çok 17 yıl kadar önceydi. Adı Posada olan bir adamla bir anlaşma vardı ama ben sadece sürücülük yapıyordum. Alıcı Jorge Chula adında Doğu Los Angeles'lı bir uyuşturucu satıcısıydı. Yine de seni orada gördüğümü hatırlamıyorum.'' Hector bunun üzerine altın, gümüş ve çelik olarak taktırdığı dişlerini göstererek sırıttı. ''Bu zengin bir adamın gülüşüydü. Ben tavandaki delikten izledim. Çünkü Chula'ya güvenmiyordum. Öyle ki onun üzerine işeyebilirdim.'' ''Daha sonraları onun San Diego'daki bazı Yankilerin muhbiri olduğunu duymuştum,'' dedi Faroe. ''Ona ne oldu?''
''Hayalarını kestim ve köpeklere yedirdim.''
Sözünü bitiren Hector döndü ve büyük odaya doğru yürüdü. Grace Faroe'ye bakmadı. Faroe de Grace'e. Jorge Chula kesinlikle bir muhbirdi. Faroe'nin muhbiri. Faroe onu Tijuana barlarında 28 gramlık ve yarım kiloluk eroin paketleri satan Posada'ya ulaşmak için bir basamak olarak kullanıyordu. Faroe Posada'yı Hector'ın yönettiğini bilmiyordu. Hector da Chula'yı Faroe'nin yönettiğini bilmiyordu. El Jefe şömineye daha da yaklaştığında sarışın çocuk tedirgin olarak başını yukarı kaldırdı. Hector onu görmezden geldi. Faroe belli etmeden Jefe'yi inceledi. Hector bazı yönlerden tüm azizlerin dışındaki koruma gibi geri kafalıydı. Ağzının iki tarafından aşağıya uzanan bir bıyığı vardı. Tam bir haydut stili. Kolt tabancasını polislerin 50 yıldır yaptığı gibi belinin arkasında taşıyordu.
pırlanta işlemeli som altın kolyesi Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının patronu olan El Narco Santon olarak bilinen Jesus Malverde'ninkine benzer bir şekilde altın zincirle boynunda asılıydı. Katolik Kilisesi Malverde'yi bir aziz olarak kabul etmese de Kuzey Meksika'da yolların kenarında onun adına korulmuş birçok türbe vardı. Her türbenin de kendi hacıları ve bazı mucizeleri olduğuna dair söylentiler de oldukça yaygındı. Hector odayı bir uçtan diğerine geçerken bir sarhoşun ya da yaşlı bir rodeo binicisinin belirsizce bir tarafa doğru sürüklenmesi gibi hareket etti. Eski sakatlıklarından tam olarak kurtulamamış bir adama benziyordu. Yine de omuzları hala güçlü, kalçası dar ve göbeği kontrol altındaydı. Kafası bir boğanınki gibi büyük görünüyor olsa da bu sadece güçlü görünümünün bir parçasıydı. Faroe Grace'in haklı olduğuna karar verdi. Hector'ın yaşam tarzına mükemmel bir şekilde uyumlu saf ve hayvani bir karizması vardı. Hector'ın yalnızca özgüveni bile ona göre daha az özgüvene sahip insanları bir türbenin hacılarının çekmesi gibi kendine çekerdi. Hector Grace'in etrafında dönerken ağzındaki sigarasının dumanı arkasından ona göz ucuyla bir bakış attı. ''Sayın Yargıç, değişmişsiniz.'' dedi. Grace'in gülümseyişi iki sıra dişini de ortaya çıkarmıştı. ''Tam olarak değil, siyah cübbemin altında zaten hep giydiğim şeyler bunlar.'' Hector'ın yüzüne bir sarhoşun şaşkınlık ifadesi yerleşti. Faroe'ye dönerek, ''Yabancı kadınlar, bazen kendilerini zeki sanıyorlar, sence de öyle değil mi?'' Faroe başını salladı ve Grace'e doğru yolda olduğunu belli edecek bir bakış attı. Grace, uyuşturucu kaçakçısını etkileyeceği tam olarak doğru tonu bulmuştu. Faroe ne kadar süreceğini bilmiyordu ama kaderin önüne attığı her avantajı kullanacaktı. Hector dudaklarının arasından yarısı içilmiş sigarayı aldı. Sigarayı tuttuğu elindeki parmaklar açıldı ve sigara güzel bir İran kilimini çok ufak bir farkla ıskalayarak parlak mermer zemine düştü. Hector deve kuşu derisi botlarının topuğuyla sigaranın yanan ucunu ezdi. Bir sonraki hareketi beyaz ipek gömleğinin göğüs cebindeki deri sigara tabakasına uzanmak oldu. Tabakanın boş olduğunu gördüğünde ise vahşice küfretti. Sarışın çocuk ayağa fırladı ve içinde 10 adet filtreli sigara, bir tutam tütün ve daha az miktarda beyaz toz bulunan gümüş bir tabakayla Hector'ın yanına koştu. Sigaralar normal sigaralara nazaran birkaç santim daha kısaydı. Beyaz uçları el sarımı sigaralar gibi bükülmüştü. Faroe içeriğiyle oynanmış olduklarını hemen fark etti ve içgüdülerinin onu yanıltmadığını gördü. Hector tek bir kıvılcım bekleyen patlamaya hazır bir bombaydı. Özel sigaralarını Meksika'da, Kolombiya'da, Peru'da ve içildikleri her yerde farklı isimleri vardı. Tijuana'da bu sigaralara Cocaina a la Mexicana deniyordu. Kıvrılmış uçları tozlaştırılmış taş kokain içeriyordu. İşte bu kötü haberdi. Hector boş tabakayı çocuğa verdi, dolu tabakadan bir sigara seçti ve ağzının kenarına koydu. Yardımcı çocuk dikkatlice deri tabakaya yeni sigaraları yerleştirirken Hector altın zipposunu yaktı ve derince nefes alarak kokaini buharlaştırdı. Dumanı bir süreliğine ciğerlerinde tuttu. Yüzündeki belirsiz ifade yerini meleksi bir gülümsemeye bıraktı. Sonsuz bir mutluluk anı. Faroe Grace'in hayatta kalma şanslarının ne kadar az olduğunu anlamamasını umuyordu. Hector onca yıldan sonra beyaz kadına aşık olmuştu. Uyuşturucu kaçakçıları baskı içinde aşırı derecede stresli ortamlarda yaşarlardı. Kokain onlara sonsuz güç ve enerji verirdi. Ama beyaz kadın sürtük bir metresti. Hector gibi bir adamı günlerce odaklanmış ve uyanık tutabilirdi. Sonra da bir uçurumdan aşağı atabilirdi. Faroe Hector'un bu mutluluktan uçma hissinden onu öldürecek saçmalığa giden kaçınılmaz yolda nerede olduğunu düşündü. Sonra Hector'ı beyaz kadının ölümcül kollarını atanın ne olduğunu merak etti. Bu uyuşturucu kaçakçısının kendi malının kölesi olduğuna dair raporlarda hiçbir ipucu yoktu. Hector tütünde kalan son kokaini de çekerek sigaradan bir nefes daha aldı. Sonra yarısı içilmiş sigaranın kalanını yere attı. Gören gözü şaşkınlıkla açıldı. Sarhoşmuş gibi sırıttı. Grace'in göğüslerine kadınların farklı olduğunu yeni keşfetmiş küçük bir oğlan gibi baktı. Demek senin bir sevgilin var, dedi Hector.
Eski eşimin birçok sevgilisi var. Grace omuz silkti. Umursamayı çok uzun zaman önce bıraktım.
Ah, ama kocan sinirlenmiş olsa gerek. O yüzden kendi oğlunu umursamıyor olsa gerek. Belki de seni cezalandırıyordur.
Umursamayı o da çok uzun zaman önce bıraktı.
Faroe hızla düşündü. Hector kokainli sigaraları çekerken Faroe ve Grace'in aklı başında marjinal bir adamla bile iş yapacak zamanı yoktu. Biz senin hayatını kurtardık, dedi Faroe. Çünkü sana önerecek bir teklifimiz var. İlgileniyor musun? Hector tabakaya uzanırken duraksadı. Digame.
Dipnot digame. Söyle bakalım İspanyolca.
Seninle Ted Franklin'e karşılık Lane'i takas edeceğiz. Hiçbir başka yan anlaşma ve şart yok. Faroe'nin sesi sakindi. Vücudunun geri kalanı ise kırmızı alarmdaydı. Yapma ya da bozma anıydı ve Grace'in ne kadar iyi yalan söyleyebildiğini bilmiyordu. İyi olmak zorundaydı. Hector kuşkulu bir şekilde Grace'e baktı.
Bunu yapabilir misin?
Ted'i sana vermeyi mi, diye sordu Grace.
Si.
Altından bir servis tabağı üzerinde, ağzında yüzlüklerden bir desteyle. Gayet iyiydi.
Tijuana, Pazar, 22.41, 37. bölüm. Hector yüksek sesle kahkahalara boğuldu.
Buna çok güldüm.
Onu bizim yardımımız olmadan asla bulamazsınız, diye sert bir şekilde karşılık verdi Grace. Yüzü buzdan bir maske gibiydi.
Hayır hayır sayın yargıç, bunu saygıyla söyledim, dedi Hector.
Pekala Cefe, dedi Faroe. Şimdi benimle konuş, çünkü Franklin'in kafasını kesip bir kutuda güneye getirecek olan benim. Comprende?
Dipnot, comprende, anladın mı İspanyolca?
Birkaç uzun saniye boyunca Hector Faroe'yi inceledi, sonra başını salladı.
Usted es un hombre fuerte y formal.
Dipnot. Sen güçlü ve ciddi bir adamsın. İspanyolca.
Bir anlaşma yapalım.
Güzel, neden Franklin'i istiyorsun, diye sordu Faroe. Hector şaşkınlığını gizlemeye çalışmadı.
Yargıç, yargıç bilmiyor mu?
Grace hiçbir zaman Ted'in işinin bir parçası değildi. Ted de asla Grace'in bir parçası olmadı. Hector gözlerini kısarak ikisine de uzun uzun baktı. Cebinden deri tabakayı çıkardı ve ağzına bir sigara daha koydu. Çakmağıyla biraz daha zaman kazanmaya çalışan bir pipo içicisi gibi oynuyordu.
Esverdat, diye sordu Grace'e, doğru mu?
Sana bunu geçen gün anlatmaya çalışmıştım, dedi Grace. Ted'in işi seni, Carlos'u ve yalnızca Ted'in kendisini ilgilendiriyor.
Hector Carlos'un adını duyunca kötü bir tat almış gibi yüzünü buruşturdu. O adam tam bir piç kurusu, dedi Hector acı bir şekilde. Buna Carlos sebep oldu. O ve diğer politikacılar. Benim gibi güçlü adamlar tüm kurşunları yer ama politikacılar temiz ve düzgün bir şekilde oturup rüşvet alırlar. Payı, yani anlıyorsun değil mi, plaza için.
Hector dişlerinin arasından tısladı ve koridordan sayım odasına doğru göz gezdirdi. Faroe acaba bomba patlaması için gerekli kıvılcımı buldu mu diye merak ediyordu.
Sen bir politikacısın, dedi Hector Grace'e. Plaza'nın kirası için ne kadar alıyorsun?
Rüşvet mi?
Si, si, dedi Hector sabırsızlıkla.
Biz Amerika'da bu şekilde iş yapmayız.
Palavra! Tüm hükümetler böyledir. Benim gibi adamlardan ne kadar alıyorsun?
Grace Faroe'ye baktı. Şimdi ne söylemem gerekiyor?
Neyse ki Hector konuşmaya devam etti. Tijuana'daki politikacılar ve Mexico City beni iyi ısırıyorlar. Eğer kaçakçılar ve anlaşma yanlıları beni çok dolandırmazsa, o içerideki oda 12 milyon yanki doları alabiliyor. Bunu duyuyor musun sayın yargıç?
Evet.
Bu como se dice, borç.
Dipnot, como se dice, nasıl derler İspanyolca. Kira, dedi Faroe, Hector'un öfkesini yatıştırma umuduyla.
Kira 2 hafta.
Hector'un sesi yükseldi.
Plaza de Tijuana bana bu kadara mal oluyor. 2 lanet hafta.
Grace'in gözleri açıldı, Faroe'ye baktı. Yaklaşık olarak doğru gibi, dedi düz bir şekilde Faroe. Politikacılar Hector'dan ailesinin ve kendi hayatını riske atıp bu vahşi ve tehlikeli işi yapması için haftalık 6 milyon dolar istiyorlar.
Si, si, exactamente.
Dipnot, si, si, exactamente, evet evet, kesinlikle İspanyolca. Todo el mundo'ya ödeme yapıyorum. Silahlar, adamlar, yiyecekler ve kadınlar. Bunlar bedava değil.
''Ben sağmalık büyük bir keçiyim.'' diye bağırdı Hector. ''Ve kafama boynuzlar takıp beni arkamdan becermek istiyorlar.''
Grace sempatik görünmeye çalıştı ancak rol yapma yeteneğinin bunun için yeterli olup olmadığından emin değildi. Hector altındaki insanları beceriyordu, politikacılar da onu. Grace hiçbirine bir çuval köpek pisliği bile vermezdi.
''Peki Ted Franklin bu işin içine nerede giriyor?'' diye sordu Farve. ''Benden çaldı. Hem de politikacıların benden almadığı kadar çok çaldı.''
Bu soruyla birlikte Hector bir anda volkan gibi patlayarak Faroe'nin Grace'e tercüme etmek istemeyeceği bir İspanyolca kullanmaya başladı. Faroe Grace'e Hector'un laf kalabalığı yerine söylediklerinin bir özetini geçti.
''Carlos ve Jamie Hector'a Ted'den bir banka satın almasını söylemişler.'' dedi Faroe hafifçe. ''Hector almak istememiş. Zaten para kazandıran bir işi varmış. Bu yüzden lanet olası bir bankaya ihtiyacı yokmuş.''
Hector durdu ve nefes aldı. Jamie'yi gördü ve bağırdı.
''Jamie! Jamie! Andale pues!''
Dipnot, ''Andale pues, buraya gel İspanyolca.'' Jamie yüksek sırt destekli patron koltuğunda bir tur döndü, sinirli görünüyordu ama çenesini kapalı tuttu. Belli ki amcasının uyuşturucuyla ateşlenmiş, sinir krizlerine daha önce de tanık olmuştu. Hector tek gözüyle yeğenine bir bakış attı.
''Jamie, planını anlat, şu Carlos ve Ted'le yaptığın grande planı anlat. Banco de San Marcos'un her şeyi nasıl yoluna koyacağını anlat.''
Hector konuşurken aşağılayıcı homurdanmalar çıkartıyor, yeğeni ve onun büyük fikirleri için hissettiği küçümsemeyi mimikleriyle ortaya koyuyordu. Faroe Grace'i izliyordu. Grace, Hector'un kaba dilini umursamazlıktan gelmişti. Ama Banco de San Marcos'un adı geçtiğinde göz kapakları şaşkınlıkla açıldı. Jamie vahşi bir kedi gibi ayağa kalktı, Faroe'ye şöyle bir göz gezdirdi. Sonra da Grace'e ama amcasına döndüğünde yüzünde doğal boş bir ifade vardı.
''İşte Jamie bu, dahi Jamie.'' küçümseyici bir tavırla devam etti Hector. Sinirlendikçe aksanı da sertleşiyordu. ''Tahsilli, benim kafamdan uydurarak yaptığım bir işi yapmak için makinelere ihtiyacı var.''
''Zaman değişti Jeff'e.'' dedi düz bir şekilde Jamie. ''Diğer kuruluşlarla mücadele edemeyiz. Eğer biz de...''
''Hayır.'' dedi Hector elindeki sigarayı vahşi bir şekilde sallayarak. ''Benim kıçımdan kurşun dökerek kurduğum bu işi sahiplenmek istiyorsun.''
''Sadece mantıklı bir hale getirmek istiyorum.'' dedi Jamie. Bakışlarından bu konuşmayı daha önce yapmış oldukları belli oluyordu.
''Palavra! İş dediğin kan, güç ve korkudur.''
''Bizim işimizin yabancıların, bizim iyiliğimizi istemeyen insanların önünde tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum.'' dedi Jamie.
Hector yeğenine akıcı bir İspanyolca kullanarak döndü. Faroe söylediklerini Grace'e genel hatlarıyla çevirdi.
''Dinle, bizim işimizi Carlos Calderon'la konuşurken hiçbir sorunun yoktu. Sen kimsin ki bana kiminle konuşup konuşamayacağımı söylüyorsun?''
20. ayrımın sonu. Sayfa 243.